Ayrım 23.
Hayali küçük Ali'nin çağrılışı da benim kara göz merakıma göre düşünülmüştü. Bundan çok memnun olmuştum. Ama asıl annemin hediyesini görünce sevindim. Bu bir kara göz takımı değildi ama kara göz takımının iki kahramanının Kara Göz ve Hacivat'ın deve derisinden yapılmış figürleriydi. Evet, buna çok sevindim. Fakat o ağırlı sızılı ortamda ne sevindiğimi gösterebildim ne de Kara Göz Üstadı Hayali Küçük Ali'nin gösterisini doğru dürüst izleyebildim. Bu açıdan o zamanlar pek var olmayan veya yaygın olmayan, daha sonraları yerleşen, önce sünnet birkaç gün sonra davet uygulamasını yerinde buluyorum. Eğer mutlaka bir davet yapılacaksa, çocuk iyileşip yatağından kalkmalı ki sadece davetliler değil, o da eğlenebilsin. 16. Varlık vergisi nasıl konuldu? Refik Saydam'ın ölümü. Saracoğlu hükümetindeki piyasa ekonomisi merakı. Fiyatlar da serbest, savaş zenginleri de. Verginin ana hedefi dolaşımdaki parayı çekmek. Ama bir de yan hedefi var. Saracoğlu'nun gruptaki gizli açıklaması. Faik Ökten'in hiç mi sorumluluğu yok? Ya basının sorumluluğu? 1942 yılının Temmuz ayında Türkiye hiç akla gelmeyen bir olayla sarsıldı. Başbakan Doktor Refik Saydam birkaç dakikalık bir kalp krizi sonunda ölüverdi. Olay İstanbul'da olmuştu. Saydam İstanbul'da gıda maddeleri darlığını inceliyordu. Bütün gün çalıştıktan sonra oteline gidip yatmıştı. Kriz gece yarısında gelmişti. Saydam zile basarak otel görevlisini çağırmış fakat tıbbi müdahale yetiştirilemeden ölmüştü. Doktor Refik Saydam 61 yaşındaydı, bekardı. O zamana kadar sağlığından şikayeti olmamıştı. Fakat kilosu fazlaydı ve stresli bir çalışma hayatı içindeydi. Kalp krizinin nedenleri ona bağlandı. Saydam askeri tıbbiyede okumuş ve gençlik yıllarında ordu kademelerinde askeri hekim olarak görev yapmıştı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'le birlikte Samsun'a giden heyette o da vardı. 1920'den itibaren mebusluk, 1921'den itibaren de aralıklarla Sağlık Bakanlığı yapmıştı. Atatürk döneminde İsmet İnönü'nün en güvendiği politikacılardan biri oydu. İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasını izleyen Celal Bayar hükümetine katılmamış, eski başbakanına bağlılığını sürdürmüştü. İnönü'nün cumhurbaşkanlığına seçilişinden sonra Bayar'a kurdurttuğu ilk hükümette İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş, Bayar'ın ayrılışıyla başbakan olmuştu. Başbakanlığı sırasında söylediği devlet mekanizması A'dan Z'ye kadar bozuktur sözü meşhurdu. O bozukluğu düzeltmeyi amaçlamışken, İkinci Dünya Savaşı ile ortaya çıkan sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştı. Son sıralarda onu en fazla rahatsız eden sorun piyasadaki mal darlığıydı. Milli Korunma Kanunu'ndaki cezaları ağırlaştırmıştı. Ama ihtiyaç maddelerinin kara borsadan kurtulup piyasaya çıkmasını sağlamaya o önlem de yetmemişti. Ölüm onu o sorunla uğraştığı günün gecesinde yakalamıştı. Saracoğlu ve Menemencioğlu. Cumhurbaşkanı İnönü, Saydam'ın yerine Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu'nu getirdi. Saracoğlu'nun özelliklerini Moskova gezisini anlatırken özetlemiştik. Dış politikanın yanında iç politikada da deneyimi olan bir politikacıydı. Memleketinde belediye başkanlığı yapmıştı. Maliye ve Adalet Bakanlıklarında bulunmuştu. Ülkemizin iç yönetimiyle ilgili sorunlara hiç yabancı değildi. Getirilişi doğal karşılandı. Saracoğlu Dışişleri Bakanlığı'na bir süre atama yapmadı. O görevi vekaleten kendi üstünde tuttu. Aslında oraya İnönü'nün de isteğiyle kimi getireceğini biliyordu. Bakanlığın uzun yıllardan beri genel sekreterliğini, şimdiki adıyla müsteşarlığını yapan usta diplomat Numan Menemencioğlu o mevkiin doğal adayıydı. Bir eksiği vardı, bakan olması için mebus olması gerekirdi. O zamanlar şimdiki gibi dışarıdan bakan atama usulü yoktu. Fakat o eksiği tamamlamanın pratik bir yolu vardı. Bu haller için boş tutulan mebusluklar bulunurdu. Kısa bir süre içinde bir ara seçim yapılır, istenilen kişi usulüne uygun olarak seçilirdi. Menemencioğlu bu formalite tamamlandıktan sonra meclise gelip yemin etti ve hemen arkasından Dışişleri Bakanı ilan edildi. çalışma yerini değiştirmesi güç olmadı. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın yeri olan o zamanki Dışişleri Bakanlığı binasındaki odasını bırakıp aynı binadaki bakan makamına geçti. Numan Menemencioğlu'nu biz çocuklar Kızılay'da İzmir Caddesi'nde oturduğu evden tanırdık. Ev Yenişehir'in büyük evlerinden biriydi. Bahçe içindeydi. Genel sekreterlik konutu muydu, kendisinin miydi, kirada mı oturuyordu bilmiyorum ama meşhurdu. Bahçesinde sokaktan geçenleri tehdit dolu bakışlarla izleyen dehşet verici bir köpek dolaşırdı. Menemencioğlu'nun diplomatlığının yanında Namık Kemal'in torunu olmak gibi bir özelliği vardı. Bağdat'ta doğmuş, Lozan'da okumuş, hukuk eğitiminden sonra 1914'te Osmanlı Hariciyesi'ne girmişti. Cumhuriyet döneminde çeşitli iç ve dış görevlerde çalıştıktan sonra 1933'te bakanlık bürokrasisinin en yüksek yeri olan genel sekreterliğe, daha önceki adıyla Katibi Umumiliğe atanmıştı. O görevi kısa bir mebusluk dönemi hariç aralıksız sürdürüyordu. İki cumhurbaşkanının, üç başbakanın, iki dışişleri bakanının görev yaptığı 11 yıllık bir dönemde Türk dış politikasının devamlılığını kişisel olarak da temsil ediyordu. Saracoğlu'nun başbakan oluşuyla o durum daha da pekişti. Menemencioğlu diplomat olarak yönettiği bakanlığın siyasi sorumluluğunu da üstlendi. O sırada 50 yaşındaydı. Uzda mal darlığını kaldırmak istiyordu. Şükrü Saracoğlu'nun yeni kabinesinde Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra iki bakanlığa daha yeni isimler gelmişti. Biri Tarım Bakanlığı'na getirilen Şevket Raşit Hatipoğlu'ydu. Adı daha sonraları Toprak Kanunu'yla çok sık işitilecekti. Öteki Ticaret Bakanlığı'na getirilen Doktor Behçet Uz'du. Onun adı ise hemen işitilmeye başladı. Çünkü o göreve rahmetli Saydam'ın başına dert açan mal darlığına çare bulsun diye getirilmişti. Gerçi mesleği hekimlikti, çocuk doktoruydu. Fakat milletvekilliğinden önce İzmir'de 10 yıl süreyle belediye başkanlığı yapmış ve başarılı olmuştu. Şehrin yeniden yapılanmasında ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın oluşturulmasında büyük katkısı vardı. 1942'de 49 yaşındaydı. Denizli mebusuydu ama İzmir'de oturuyordu. Oradaki muayenehanesini kapatmamıştı. Bu göreve nasıl getirildiğini çok sonra yaptığı bir televizyon söyleşisinde şöyle anlatmıştı. İzmir'deydim, beni telefonla buldu Saracoğlu. İnönü'nün yanından telefon ediyorum dedi. Seni vekil, bakan yaptık dedi. Ben şaşırdım, ne vekili dedim. Ticaret vekili dedi. Ne münasebet dedim, nasıl ticaret vekili olurum. Yok dedi, sen İzmir'e imzasını atmış adamsın. İzmir Enternasyonal Fuarı gibi bir eserin var. Ticaret vekilliği sana ağır mı gelir? Sonra şöyle dedi. İnönü diyor ki, lafı fazla uzatmasın, ilk vasıtayla gelsin. Uz bu talimatı alınca İzmir'deki muayenehanesini kapattı, Denizli üzerinden Ankara'ya doğru yola çıktı. Artık aklına hep yeni görevinde uğraşacağı sorunlar geliyordu. Muayene ettiği son hastalardan işittiklerini de o açıdan değerlendiriyordu. Bu değerlendirmelerin sonucunun ülkedeki etkileri çok tartışmalı olacaktı. Bunların ünlü varlık vergisinin çıkarılışında da rolü olacaktı. Bu açıdan Uz'un televizyon söyleşisinde söylediklerini izlemeye devam edelim. Muayenehaneme bir çocuk getirmişlerdi. Babasına, birkaç gün pirinçle pirinç suyundan başka bir şey vermeyin dedim. Adam çocuğu aldı gitti. Bir süre sonra dönüp geldi. Dedi ki, pirinç bulamadım. Bari hükümete söyleyin de hastalar için eczanelerde satsınlar pirinci. Gıda maddelerinin yokluğu bu dereceydi. Buğdayın 5 kilodan fazlasının bir yerden başka bir yere nakli yasaktı. Jandarmalar bunu görürlerse müdahale ediyorlardı. Köylü de malını evinde saklıyordu. Bunları düşünerek Denizli'ye geldim. Denizli mebusu olduğum için beni karşıladılar. Osman Çiftçi adındaki bir arkadaş benimle konuşmak istedi. Mahsul niçin saklanıyor, anlattı. Peki sen ne düşünüyorsun, dedim. Milli korunma kanununu kaldırırsanız bu sıkıntılar ortadan kalkar, dedi. Doktor Uz Ankara'ya Osman Çiftçi'nin önerisini benimseyerek geldi. Ticaret Bakanı olduğu ilan edilir edilmez, milli korunma kanunu uygulamasını en azından hafifletmek, fiyatları da bir ölçüde serbest bırakmak istiyordu. Bunun için bir kararname taslağı hazırladı, hükümete getirdi. Başta Maliye Bakanı Fuat Ağralı, bazı bakanlar buna itiraz ettiler. Ama Uz, İnönü'nün desteğini almıştı. Bunu şöyle anlatıyor. Bu münakaşayı dinledikten sonra İnönü dedi ki, ben doktora hak veriyorum, siz hükümetsiniz, tedbirinizi ona göre alın, ben gidiyorum. Yalnız kapıdan çıkarken işaret etti, beni dışarı çağırdı, kenara çekti. Doktor dedi, sen politikada daha acemisin, bunların elinden imzayı almadan işi bitirdiğini sanma. Ben içeri girdim, ısrarımı sürdürdüm, kararnameyi çıkardık. Kararname çıktı, ekonomik hayattaki fiyat kontrolü hafifletildi. Fakat bu defa da Maliye Bakanı'nın tahmin ettiği gibi fiyatlar baş döndürücü şekilde yükselmeye başladı. İki durum da birbirinden beterdi. Fiyat kontrolü sistemi Milli Korunma Kanunu'ndaki cezalara rağmen kara borsacılığı önleyemiyordu. İhtiyaç maddelerinin piyasaya çıkmasını sağlayamıyordu. Fiyatlar serbestleşince de pahalılıkla baş etmek mümkün olmuyordu. Pahalılık diyoruz, enflasyon sözü o zamanlar kullanılmıyordu. Ama tabii şu biliniyordu, Türkiye'deki üretim ne devletin savaş sırasında artan ihtiyaçlarına yetiyordu, ne de halkın en vazgeçilmez ihtiyaçlarına. Ekonominin diliyle arz talepin çok gerisinde kalıyordu. Tabii bu arz talep dengesizliğinden faydalanıp zenginleşenler de az değildi. Harp zengini, istifçi, kara borsacı, muhtekir veya muhtekirin Türkçesi vurguncu. Bunlar İkinci Dünya Savaşı döneminin en sık kullanılan sözlerindendi. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı şey olmuştu. Bunların saptanıp cezalandırılması istenmiş fakat bunun kolay olmadığı görülmüştü. Refik Saydam yönetimindeki Milli Korunma Kanunu uygulamalarıyla kanıtlanan istifçilik olayları devede kulaktı. Bununla kara borsacılığın tamamen caydırılması mümkün değildi. Fakat o önlemlerin kaldırılması halinde de istifçilikle sağlanan haksız kazançlar yasal hale geliyordu. Her iki halde de bunun sıkıntısını halk çekiyordu ve bu sıkıntı giderek artıyordu. Fiyatlarda devlet kontrolü mü, sınırlı da olsa piyasa ekonomisi mi? Savaş koşulları altında ikisi de başarısız kalınca başka çareler aranmaya başladı. Bu kitabın yazılışı sırasında Salkım Hanım filmiyle yeniden tartışılmaya başlayan varlık vergisi bu arayışın sonucudur. Varlık vergisi. Varlık vergisi sözünü ben ilk defa babamın yaşlıca bir tanıdığından işitmiştim. Şimdi adını hatırlamıyorum. Bizim kirada oturduğumuz evin civarında bir apartmanı vardı. Bizim apartmana 1.000 liralık varlık vergisi koyacaklarmış. Ben bunu nasıl öderim diye yakınıyordu. 1.000 lira gerçekten büyük bir paraydı. Ben de acaba nasıl öder diye dertlenmiştim. Onun durumu ne oldu bilmiyorum ama varlık vergisinin adı giderek sık duyulur hale geldi. Bir süre sonra Aşkale'nin adı da. Oranın Doğu Anadolu'da uzak ve karlı bir yer olduğunu o günlerde öğrendim. Varlık vergisinin esaslarını ve Aşkale'ye gidişlerin anlamını öğrenişim daha sonraları oldu. Bir özet yapayım. Varlık vergisi bir defalık bir servet vergisiydi. Benzerleri savaş koşulları altındaki bazı ülkelerde de uygulanmıştı. Birinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde de böyle bir deneme başlatılmış ama yarım kalmıştı. Konu Saracoğlu'nun başbakanlığı zamanında gündeme gelmişti. Maliye Bakanlığı'nda yapılan gizli görüşmelerden sonra hazırlanan tasarı için hızlı bir yasalaştırma süreci başlamıştı. Tasarının ana gerekçeleri mantıklıydı. 1. Savaş koşulları altında ihtiyaçları büsbütün artan devlete bir defalık bir gelir kaynağı sağlamak. 2. Piyasada kişilere bağlı talebi azaltıp arz-talep dengesini yeniden düzenleyerek fiyat artışlarını durdurmak. 3. Savaş sırasında elde edilen olağanüstü zenginlikleri törpüleyerek sosyal dengeleri yerine oturtmak. Bunlara o günlerin şartları altında kimsenin itirazı olamazdı. Sınırlardaki 1.000.000 askeri savaşa hazır tutmaya çalışan devletin paraya ihtiyacı da meydandaydı. Bazı bölgelerde açlık sınırında yaşayan halkın pahalılıktan kurtulma ihtiyacı da. Üçüncü maddedeki savaş zenginlikleri konusu da küçümsenemezdi. Bu kamuoyunda büyük rahatsızlık uyandıran bir sosyal adalet sorunu olarak ortaya çıkıyordu. Ülkede yiyecek ekmeği olmayan, ekmeği olup da katık alamayan, hastasına ilaç bulamayan dünya kadar insan varken Savaş ekonomisinin verdiği fırsatlardan yararlanarak zenginleşenlere karşı tepkiler artıyordu. Bunlar gazetelere, dergilere yansıyordu. Behçet Uzun uyguladığı piyasa ekonomisi politikası o şekilde zenginleşenlere ceza verilmesini güçleştirmişti. Varlık vergisi uygulanırken onların haksız kazançları da önemli ölçüde geri alınmış olacaktı. Meclisteki konuşmasında kanunun ilk iki gerekçesini uzun uzun anlatan Başbakan Saracoğlu, bu üçüncü gerekçeye de değinmiş ve özetle şöyle demişti. Savaş sırasında olağanüstü kazançlar sağlayan muhtekirler var. Halkta onlara yönelik büyük bir kızgınlık var. Bu vergilendirme halkın o kızgınlığını da giderecek. Bunun altındaki anlam şuydu. Aslında tüm mükellefler vergi ödeyecekti ama muhtekirler daha fazla ödeyecekti. Peki muhtekirleri kim belirleyecekti? Kanunun koyduğu usule göre illerde, ilçelerde kurulacak komisyonlar belirleyecekti. Tabii bunu ancak olsa olsa metoduyla yapabileceklerdi. Kanunun kapsamına giren herkese vergi koyarken muhtekir olduğunu tahmin ettiklerine, bunlar muhtekirdir demeyeceklerdi. Onları mahkemeye göndermeyeceklerdi ama onlara koyacakları vergiyi yüksek tutacaklardı. Onların cezası bu şekilde verilmiş olacaktı. Onlara duyulan kızgınlığı azaltacaktı. Bu usulün sakatlığı ve keyfiliğe yol açacağı belliydi. İllerde ve ilçelerdeki komisyonlara katılacak olanlar, vali veya kaymakamla birlikte defterdarlar veya mal memurları ve belediyeler ile ticaret odalarının kendi içlerinden seçeceği ikişer kişiydi. Onların vereceği karar kesin olacaktı. Kararlara hiçbir itiraz merceği bulunmayacaktı. Üstelik komisyonların görev çevrelerindeki tüm mükelleflerin durumlarını incelemek için önlerinde sadece bir aylık bir süre olacaktı. Küçük yerlerde bu süre yeterli sayılabilirdi. Herkes birbirini tanırdı. Ama bu tanımanın da sakıncaları vardı. Komisyon üyelerinin kararlarında insan ilişkilerinden doğan olumlu veya olumsuz etkiler rol oynayabilirdi. İstanbul gibi büyük bir şehirde ise durum tersineydi. Çok sayıda vergi mükellefi hakkında o kadar kısa sürede bilgi edinip karara varmak kolay değildi. Kararlar ancak el yordamıyla alınabilirdi. Bunda da söylentilerin ve önyargıların etkili olması ihtimali güçlüydü. Müslüman, gayrimüslim ayrımı. İstanbul başta olmak üzere bazı yerlerde bir de Müslüman gayrimüslim konusu vardı. Gayrimüslimlere karşı yakın tarihte oluşmuş şüphelere, yapılan yayınlara daha önce değindik. Gazete ve dergilerdeki harp zengini, istifçi, vurguncu karikatürlerinde genellikle Yahudi tiplemeleri yer alıyordu. Vergi kararlarında bu ön yargılı havanın da etkili olması kaçınılmazdı. Bunun şöyle bir izahı vardı. Türk ekonomisinin en varlıklı tüccarlarının, iş adamlarının çoğu gayrimüslimdi. Muhtekir denilen, savaş zengini denilen tipler de elbette tüccarlar ve iş adamları arasında aranacaktı. O hava bunun sonucuydu. Vergi miktarları saptanırken bundan en fazla payı onların alması normaldi. Ama iş o normal boyutlarda kalmayacaktı. Vergi komisyonlarının Müslümanlar gayrimüslimler diye ayrım yapmasının ve gayrimüslimlere daha fazla vergi koymasının hükümetin de tercihi olduğu anlaşılacaktı. Aslında bu, Türkçülük bölümünde değindiğimiz etkenlerin sonucu olarak Türkiye'nin gündeminden henüz çıkmamış olan bir eğilimdi. Gerçi Türkiye'deki gayrimüslimler sayıca azalmıştı. Eski savaş ve işgal dönemlerindeki yabancılarla işbirliği örnekleri tarihe karışmıştı. Ancak ekonomik hayatta yabancı sermayeye olduğu gibi gayrimüslimlerin elindeki sermayeye karşı da evvelden beri oluşmuş güvensizlik duyguları devam ediyordu. Devlet teşebbüslerinin ekonomideki ağırlığı artsa da özel sektördeki sermaye henüz istenildiği kadar Türkleştirilememişti. Hükümet şimdi ana hedefi hazinenin ve ekonominin ihtiyacını karşılamak olan varlık vergisi kanununun uygulanmasında o yolda bazı adımlar atmayı düşünmüştü. Varlık vergisi fikrinin bir servet vergisi olarak ilk ortaya çıkışı Bakanlar Kurulu'nda da milletvekilleri arasında da sempati uyandırmamıştı. Zamanın ünlü politikacılarından Hilmi Uran anılarında konunun Bakanlar Kurulu toplantısında tartışmalara yol açtığını yazar. Anlattığına göre, başta İçişleri Bakanı Recep Peker olmak üzere bazı bakanlar varlık vergisine karşı çıkmışlardı. Ama çoğunluk vergiyi benimseyince itirazlarını sürdürememişlerdi. Verginin kanun tasarısı haline getirilmesi sırasında bunun ana hatlarının parti grubundaki ve meclis komisyonundaki görüşmelerinde de tartışmalar çıkmıştı. Tasarının ana hatları diyoruz. Çünkü parti grubundaki görüşmeler sırasında tasarının kendisi henüz ortaya çıkmamıştı. Bakanlar Kurulu'ndan geçirilip meclise sevk edilmesi işlemleri daha yeni tamamlanıyordu. Saracoğlu'nun gizli cümleleri. Dönemin Trabzon milletvekili, sonraki başbakan yardımcılarından Faik Ahmet Barutçu, anılarında bu tartışmalardan söz eder. Başbakan Saracoğlu'nun gizli grup toplantısında yaptığı konuşmasından aldığı notları nakleder. Bu notlara göre, Saracoğlu, kanunun ana amacının devlet ihtiyaçlarını karşılamanın yanında delice artan fiyatları kontrol altına almak olduğunu, bunun için tedavüldeki, dolaşımdaki paranın bir kısmını geri çekmekten başka çare olmadığını uzun uzun anlatmıştı. Fakirlerin ve zayıfların kanun kapsamı dışında tutulacağını ama harp yıllarında çok para kazananların çok vergi ödeyeceğini tekrar tekrar söylemişti. Fakat o arada birkaç cümle daha söylemişti ki bu cümlelerin ortaya çıkışı Barutçu'nun ölümünden yıllar sonra yayınlanan bu anılarla oldu. Varlık vergisiyle ilgili olarak son yıllarda yayınlanan kitaplarda bu cümleler, hükümetin varlık vergisiyle ilgili olarak resmen açıkladığı ekonomik hedeflerin yanında bir de gizli hedefi bulunduğunun kanıtı sayıldı. Bu cümleler şöyleydi. Bu kanun aynı zamanda bir ihtilal kanunudur. Bize iktisadi istiklalimizi kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza hakim olan gayri Türk unsurları bu sayede bertaraf ederek, Türk piyasasını Türk tüccarlarının ve Türklerin eline vereceğiz. İstanbul'daki gayrimenkullerin Türklere intikalini yine bu sayede temin edeceğiz. Gayrimenkullere terk edilecek vergilerin ancak dörtte biri Türklere tahmil edilecektir, yüklenecektir. Valilere bu yolda hususi talimatlar verilecektir. İttihatçılardan beri Saracoğlu'nun Türk piyasasının Türklerin eline geçmesi diye ifade ettiği hedefi İttihatçılar zamanından beri gündemde tutanlar çoktu. Daha önceki bölümlerde değindik. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma sürecindeki olaylar, onları izleyen savaşlar ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki işgal dönemi ülke ekonomisiyle ilgili düşünceleri çok derinden etkilemişti. Sadece İstanbul'daki, İzmir'deki yabancı sermayeyi temsil eden yabancı pasaportlulara değil, Osmanlı uyruklu gayrimüslim sanayicilere, tüccarlara da güven azaltmıştı. Onlara yabancıların işbirlikçisi diye bakılmaya başlanmıştı. Bu güvensizliğin genelleştirilmesi tabii çok yanlıştı. Gayrimüslimlerin büyük bir kısmının kendilerine doğup büyüdükleri ve vatandaşı oldukları Türkiye'ye bağlı hissettikleri muhakkaktı. Ama Türk kamuoyunun büyük kısmında da bu genelleştirme eğiliminin var olduğu muhakkaktı. Ayrıca bu eğilim basındaki bazı yayınlarla durmaksızın körükleniyordu.